Ayırım 15, sayfa 178. Ersel bu sabah davetini yaparken evinin adresini de vermişti Hale'ye. Hale onu Ataköy'de oturduğunu biliyordu artık. İşten çıktıktan sonra servisten Ataköy'de inmiş ve bir çiçekçiye uğrayarak sarı kasım patılarından güzel bir buket yaptırmıştı. Doğrusu servis arabasından Ataköy'de inerken içinde hala bir suçluluk duygusu vardı. İş dönüşü yorgun argın bir an önce evlerinin kapağını atmak isteyen mesai arkadaşlarına çekinerek göz atmış, acaba neden burada indiğini merak ediyorlar mı diye onları süzmüştü. Özellikle de kız arkadaşlarını. Kim bilir, belki içlerinden tıpkı bu akşam kendisinin yaptığı gibi servisten burada inen ve heyecanla Ersel'in evine koşan bir yığın kız vardı. Hafifçe utandı Hale. Kendini Ersel'in çapkınlık listesine yeni bir ilave gibi hissetti. Otobüsten inerken kızlardan son bir kere baktı. Oysa kimse kendisiyle ilgilenmemiş, hatta neden bu akşam burada iniyorsun diye sormamışlardı bile. Çiçekçiden çıktığında hafif bir yağmur çiselemeye başlamıştı. Adresi çok rahat buldu. Ataköy'ün tam göbeğinde büyük ve gösterişli bir apartmanda oturuyordu Ersel. Dairenin zilini çalarken kalbinin gümbürtülü atışına bir türlü engel olamıyordu. Kapıyı açan Ersel şaşkınlık içinde haykırdı. ''Vay be, geldin ha? Ben çoktan ümidimi kesmiştim. Telefon etmeyince gelmeyeceğini düşünmüştüm. Sana sürpriz yaptım.'' Ersel sevinmişti. Ama birden gerildi. Saçları darmadağınık, üzerinde evde giydiği eski bir tişört vardı. ''Gel gel, geç içeri.'' diyebildi. Kızın uzattığı kasım pataları teşekkür ederek alırken onu salonuna doğru yönlendirdi. ''Ve sen rahatına bak, ben bunları bir vazoya yerleştireyim.'' diye mırıldandı. Önce mutfağa koştu. Kendine hazırladığı makarna suyunun altını kıstı. Etraftaki dağınıklığı toparlamaya çalıştı. Hale'nin gelişi cidden sürpriz olmuştu. Başka bir odadan bulduğu vazonun içine su koyarak çiçekleri yerleştirdi. Ve hemen genç kızın yanına döndü. ''Kasım patılar nefis. Tekrar teşekkür ederim. Sarı çiçekleri çok sevdiğimi biliyor muydun?'' Hale memnun bir şekilde gülümsedi. ''Hayır, bilmiyordum. Seçimim tamamen tesadüf.'' Ercel de güldü. ''Çok düşünceli ve incesin. Erkeklere genellikle şarap, içki veya tatlı getirirler ama sen çiçeği tercih etmişsin.'' ''Habersiz geldiğim için inşallah bozulmamışsındır.'' ''O ne kelime? Sıkıntıdan patlıyordum. İyi ki geldin. Doğrusu bu sabah senin için biraz endişelendim. Olayın çok etkisinde kalmışa benziyordun.'' ''Haklısın. Saatlerce gördüklerimin tesirinden kurtulamadım. Ama artık iyiyim gerçekten. Ayrıca seninle tartışmak istediğim bir yığın soru var beynimde.'' ''Tamam, konuşuruz. Önce bir otur, dinlen.'' Hale kaçamak nazarlarla etrafa bir göz attı. Cidden zevkli döşenmiş güzel bir daireydi. Nedense şömineyi ve içinde çatırdılarla yanan kütükleri görünce içi bir tuhaf oldu genç kızın. Ama etrafta ne uzun şamdanlar ve yanan mumlar vardı, ne de dans edilecek hafif bir müzik sesi geliyordu. ''Bu güzel koku da ne?'' diye sordu Hale. ''Tencerede bir şeyler kaynatıyorum, hepsi o. Gerçi eve dönerken belki gelirsin diye yiyecek bir şeyler almıştım ama telefon etmeyince maalesef hazırlık yapmadım.'' ''Önemli değil, birlikte hazırlarız, sana yardım edebilirim.'' Ersel kızların yüreğini hoplatan o dayanılmaz tebessümlerinden biriyle güldü. ''Çok sevinirim.'' dedi. Genç kız içinden karşı koyamadığı bir heyecan kıpırtısıyla Ersel'in arkasından mutfağa doğru ilerledi. Bu kadar rahat oluşuna kendi de şaşmaya başlamıştı. Sanki bu eve yüzlerce kere gelmiş gibi hissediyordu. ''Şarap içer misin? Evimde daima kalite Fransız şarapları bulunur.'' ''Tahmin edebiliyorum ama benim içkiyle pek başım hoş değildir.'' ''Nasıl istersen, ısrar etmem.'' ''Sağ ol.'' Hale salonda yemek yiyeceklerini sanmıştı ama Ersel'in peşinden evin büyük mutfağına geçince ortadaki masanın üzerinde tek bir tabak ve açılmış bir şişe şarap gördü. Şişenin yanındaki kadehte iki parmak şarap duruyordu. ''Oo!'' diye mırıldandı. ''Sen zaten demlenmeye başlamışsın.'' ''Ne yapayım? Senden ümidi kesince biraz erken başladım.'' ''Çok açım. Ne ikram edeceksin bana?'' ''Sürpriz yapıp geldiğin için bu akşam ne bulursan onu yiyeceksin. Ama söz, bir dahaki gelişinde ne istersen onu pişiririm.'' Genç kız içtenlikle güldü. ''Demek yemek pişirmek elinden geliyor.'' ''Geliyor da ne demek? Değil mi, aşçılardan daha ustayım. Hobim benim. Yılların verdiği bir alışkanlık. Bekarlığın yani. Öyle de denebilir.'' Hale tezgahın yanına yaklaştı. Rahatlıkla bir iskemle çekip oturdu. Bu arada Ersel de makarna sosunu hazırlamaya başlamıştı. ''Aileni uzun zaman evvel kaybettiğini işitmiştim.'' ''Doğru, ben 12 yaşındayken bir trafik kazasında öldüler.'' Peki seni kim büyüttü? Teyzem. Ama bazen bana kendi kendimi büyüttüğüm gibi geliyor. Şimdi teyzen nerede? O da 3 sene evvel vefat etti. Ersel hardal, sirke, mayonez karıştırarak salata sosunu hazırlarken Hale sordu. Benim de sana yardım etmemi ister misin? Makarnaya peynir rendeleyebilirsin diye sırıttı genç adam. Ve eski kaşar peyniriyle metal rendeyi kızın önüne doğru itti. Hale peyniri rendelerken makarnanın pişmesini beklediler. Ersel cidden maharetliydi. Tahta bir set üzerinde keskin bıçakla yeşil salatayı ince ince ama maharetle doğruyordu. Genç kız onun meşguliyetinden istifade ederek yakışıklı yüz hatlarını inceledi. Ersel önüne bakıp salata dilimlerini doğramakla meşgul olduğundan incelendiğinin farkında değildi. Bakışlarını kıza çevirmeden 15 dakika sonra yemek hazır, biraz daha sabretmen gerekecek diye fısıldadı. Hale onu gazetede işe başladığından beri tanıyordu. İlk günlerde ukala, kendini beğenmiş, kasıntı bir tip olarak tanımıştı. Hele o çapkın erkek şöhretine fena bozulmuş, adamı biraz da kadınların şımarttığını düşünmüştü. Ama günler geçtikçe ve özellikle de son zamanlardaki yakın mesaileri sırasında onun hiç de sandığı gibi biri olmadığını anlamaya başlamıştı. Belki genç kızın hayalinde canlandırdığı tipe uygun değildi ama yakışıklılığı su götürmezdi. Bu arada Ersel salata faslını bitirince ellerini tezgahın üzerindeki kurulama bezine silerek hızla salona döndü. Hala mutfakta yalnız kalmıştı. Kaynayan makarna tenceresine bakarken birden salondan Julio Iglesias kadife yumuşaklığındaki sesini duymaya başladı. Ersel mutfağa dönmüş, kapıdan ona bakıyordu. Genç kız irkildi yeniden. Yanılıyor muydu yoksa? Titrek mum ışıkları yoktu ama şöminede çatırdayan kütükler, şarap ve sıcak romantik atmosfer mevcuttu. Yemek oluncaya kadar dans etmek ister misin diye sordu Ersel birdenbire. Müzik harikaydı ve ne kadar inkar ederse etsin, bu yakışıklı adamın beline sarılmasını istiyordu o an Hale. Yüzünde en sevimli ifadesiyle Ersel sorusuna cevap bekliyordu. İçinin bir yanı hayır demeyi çok istedi genç kızın. Hatta direnmek istedi. Ama içindeki yumuşak, kuşatıcı ses, "Bırak kendini," diyordu. Ersel'in elinden tutup kendisini salona çekmesine itiraz etmedi. Beline sarılmasına, yüzünü saçlarına yakınlaştırmasına sevindi bile. Salonda mum ışığı yoktu ama Ersel kaşla göz arasında tepedeki ışığı söndürmüş, masa lambasını yakarak odaya daha loş ve romantik bir hava vermişti. İlk önce salınarak mesafeli bir şekilde dans ettiler. Daha sonra farkına varmadan genç kız başını onun omzuna yasladı. Vücudunun, umutlarının, düşlerinin yepyeni bir dünyaya kaydığını hissetti. Uzun süre hiç konuşmadan Iglesias'ın kadife sesinin ritmine uydular. Neden sonra Ersel kızın kulağına fısıldadı. "Geldiğine çok sevindim," dedi. "Ben de." Ersel şimdi ona biraz daha sıkı sarılmıştı. Genç kızın sırtından tüm benliğine tatlı bir ürperti yayıldı. Yemek boyunca havadan, sudan, geçmişlerinden, vizyona giren yeni filmlerden, hatta futboldan bile konuştular. Keyifli, eğlenceli bir sohbetti. İkisi de birbirlerini zevk alarak dinliyorlardı. Hale, Ersel'i kırmamış, ikram ettiği Fransız şarabından birkaç yudum almıştı. Ama içkiden pek hoşlanmıyordu. Ev sahibi de kesinlikle fazla ısrar etmemişti. Yemek sonrası Ersel kıza damıtılmış kahve ikram etti. Kahvelerini yudumlarken, şimdi konuya gelelim bakalım," dedi Ersel. "Bana söylemek istediğin neydi?" Genç kız istemeyerek sihirli atmosferden uzaklaştı. Doğrusu böyle bir ortamda kanlı cinayetleri konuşmak istemiyordu hiç. Öylesine farklı bir havaya girmişti ki, birden sabah gördüğü manzarayı anımsayınca ürperdi. Gözlerini şöminin ateşinden ayırmadan mırıldanmaya başladı. Lafa ilgisiz bir cümleyle girdi. "Korkuyorum," dedi. "Korkuyor musun? Kimden?" "Başarısızlıktan." "Anlayamadım. Ne başarısızlığı?" "Bu konuyu aydınlatamayacağız." Ersel bir kahkaha attı. "Aydınlatamasak ne fark eder ki? Onu bizim Ekrem düşünsün. Bu polisin görevi. Biz sadece gazeteciliğimizi yapıyoruz." Hale şaşırmış gibi arkadaşına baktı. Ama sen işe kendimi fazla kaptırdığımı mı düşünüyorsun?" "Evet," diye mırıldandı kız. "Daha önce de böyle işler yapmışsın." "Boş ver onları. O hadiselere şans bana gülmüştü. Ama ben kendimi hiçbir zaman polisin yerine koymadım. O çok farklı bir meslek. Unutma, biz gazeteciyiz. Asıl sen kendini meseleye fazla kaptırdın galiba." Hale kekeledi. "Bilmem, sanırım öyle oldu. Korkarım çizmeyi aştım." Biraz da hayal kırıklığına uğradım. Hangi konuda? Hali utanmış gibi yine tekleyerek konuştu. Şey nasıl desem, tahminlerimiz tutmayınca. Hangi tahminlerimiz? Genç kız bakışlarını çatırdayan kütüklerden alarak Ersel'e çevirdi. Sanmıştım ki diye kekeledi ve bir türlü cümlesini bağlayamadı. Hadi çekinme söyle, ne tahmini? Hale derin bir soluk aldı ve sonra hızlı hızlı aklından geçenleri özetledi. Ben sıradaki cinayetlerin pulcular olacağını düşünmüştüm hep. Rahmi Koyuncu ve sevimli tombik kedisi Marco. Ama yanılmışız. Katil bu defa şehrin çok uzak bir köşesinde gariban bir işçi ailesini seçti. Doğrusu hiç beklemiyordum. Hatta diyebilirim ki adeta şartlanmıştım. Hayal kırıklığına uğradım. Önce sesini çıkarma Dersel. Sonra gayet sakin bir şekilde mırıldandı. Ben de öyle düşünmüştüm. Peki bizi yanıltan ne oldu? Çok çeşitli sebepler sıralayabiliriz. Mesela katil o dükkana girip alışveriş yaptığı halde Marco'yu görmemiş olabilir. Zira emin olduğumuz nokta katilin hep kedi sahiplerini seçtiği. Ama biz de dükkana ilk gidişimizde kediyi görememiştik. Şayet son anda hatırlayıp dönmesek yine göremeyecektik. Tabii bir başka sebep de kediyi görmüş olsa bile o dükkanda cinayet işlemeyi kendi emniyeti açısından elverişsiz bulmuş olabilir. Genç kız gözleri ışıldayarak yeniden sordu. Yani potansiyel riskin koyuncular için hala devam ettiğini mi söylemek istiyorsun? Ha şunu bileydin. Fakat gerçekleşme nispeti nedir bilemem. Hale bir süre düşünceli şekilde kaldı. Ümitsizliği hala kaybolmamıştı. Adamı sapık, anormal ve geri zekalı gibi düşündük. Ama bence çok zeki birine benziyor. Baksana, Gayrettepe'de işlediği o cinayet hariç tek bir ipucu bırakmadı geride. Polis parmak izlerini ele geçirdiği halde bir neticeye varamadı. Bu da sabıkasız, alelade biri olduğunu gösteriyor. Ersel kısa bir tereddüt geçirdi. Genç kızın heyecandan dolu gözlerine baktı uzun uzun. Hale birden huylanmış gibi sordu. Ne var? Yok bir şey. Hayır var. Benden bir şey gizliyorsun değil mi? Ne gizleyebilirim ki? Bakışından anladım. Senin bildiğin fakat bana söylemediğin bir şeyler var. Ersel biraz daha direndi. Günahımı alıyorsun. Şimdi bu halinden büsbütün emin oldum. Hani biz ortaktık, hani birlikte çalışıyorduk? Benden gizlediğin nedir? Genç adam Hale'nin yanına yaklaştı. Hemen yanına oturdu. Kısa bir an bakışlarını kaçırdı kızdan. Sonra mahcup bir şekilde fısıldadı. Evet, senden bir şey sakladım. Belki bana kızacaksın ama bunu kimseye söylemeyeceğime dair Başkomiser Ekrem'e söz vermiştim. Lütfen anlamaya çalış. Ekrem'in bana olan güvenini kötüye kullanmak istemedim. Bütün mesele bu ve şimdi sana söyleyeceğim şeyi ben izin verinceye kadar sen de kimseye söylemeyeceksin. Anlaştık mı? Hale'nin merakı daha da artmıştı. Nefesini keserek bekledi. Sonra tasdik edercesine başını salladı. Söz mü? Söz. Ersel içini çekti. Sonra ağır ağır mırıldandı. Ortada birden fazla katil var. Hale hafifçe irkilerek arkadaşını süzdü. Anlamadım diye mırıldandı. Ne demek o? Bütün basın 5 cinayetinde aynı insan tarafından işlendiğini sanıyor. Polis olayı böyle aksettirdi medyaya. Oysa cinayet mahallinde ele geçiren parmak izleri birbirinden farklı. Kısacası henüz kimlikleri tespit edilemeyen iki katil söz konusu. Bu haber genç kızı bir hayli şaşırtmıştı. Önce hiç sesi çıkmadı, düşündü bir süre. Bu bilgiyi başkomiserden mi aldın diye sordu. Ersel başını salladı. Hale'nin durgunluğu devam ediyordu. Ersel devam etti. Kartal'daki marangoz Faruk'u ve Gayrettepe'deki Macide'yi aynı adam öldürdüğünü polis tespit etti. İki vakada bulunan parmak izleri tutuyor. Ama Üsküdar'daki öğrenci Nilüfer'in katili o şahıs değil. Farklı biri. Bu husus kesin. Ya Üsküdar'daki yaşlı Süreyya Hanım'ın katili hangisi? Ersel omuzlarını silkti. Biliyorsun o olayda polis parmak izi bulamadı. Katilin eldiven kullandığını düşünüyorlar. Hale dilinin ucuna gelen soruyu sormaktan kendini alamadı. Ya bugünkü o feci vaka, işçiyle karısı hangisi öldürmüş? Bilmiyorum. Bu saate kadar Ekrem beni aramadı. Aynı suali ben de sordum. Öğrendiği bu haber genç kızın bu ana kadar olan düşüncelerini allak bullak etmişti. Haklı olarak tüm olayın faillerinin tek bir kişi olduğunu tasavvur etmişti. Sorunun aydınlanması bu kadar sürmemeliydi. Parmak izi uzmanları neticeyi çoktan elde etmişlerdir. Başkomiser niye sana neticeyi bildirmedi? Hiçbir fikrim yok. Belki daha sonra arar. Halinin dudakları büzüldü, keyfi kaçmış gibi suratı asıldı. Hatta bir ara Ersel'i dikkatle inceleyip gözlerinin içine baktı. İnanmamış gibi sordu. Bu bir şaka olmasın, beni işletmiyorsun değil mi? Hayır, gayet ciddiyim, şaka filan değil. Çok garip. Bu kez Ersel kızı süzdü. Nedir garip olan? Ortada iki katilin bulunması. Bunlar sıradan cinayet değil. Belli ki bir sapığın ruhen dengesiz bir kişinin işi. Her ikisi de girdikleri evde kedileri öldürüyorlar. Olamaz mı yani? Kediler olan takıntılarının sebebini biliyoruz. Ama olaylar açık. Sanki imza atar gibi cinayetlerle saplantılarını gösteriyorlar. Yine de tuhaf. İki ayrı kişi olmalarını pek aklım almadı. Neden? Parmak izleri ortada. Bu çok ciddi ve kesin bir bulgudur. Ama bir düşünsene. Yaşlı Süreyya Hanım'ın katilinde parmak izi bulunmadı. Olayın asıl ilginç yanı, o vakada kimse ölen kedi leşiyle de ilgilenmedi. Basın da atladı. Bir an için ikinci bir sapığın ortaya çıktığını varsaysak bile, kedisiyle öldürülen kız öğrenci Nilüfer hadisesini kim tetikledi? Ersel mırıldandı. Anlamadım, ne demek istiyorsun? Yani ilk işlenen cinayette katilin evde bir kedi öldürdüğünü basında açıklamadığına göre, ikinci katil bu işe kim ve nasıl itmiş olabilir? Şayet medya daha ilk vakada bu ayrıntıyı yakalayıp anlatsaydı, bir başka katilin de bundan ilham aldığını düşünebilirdik belki. Ama böyle bir şey olmadı. Gazetelerde, televizyonlarda bu konuda tek bir şey söylenmedi. Oysa aradan bir hafta geçmeden yine aynı semtte kız öğrenci kedisiyle öldürüldü. Bu cinayetleri iki ayrı kişinin işlediğini düşünmek sana ters gelmiyor mu? Böylesine rastlantı olur mu? Bir hafta içinde iki cinayet ve iki kedi leşi, hem de birbirine yakın yerlerde. Benim mantığım bunu kabul etmiyor. Sanki katiller birbirleriyle rekabet edercesine sözleşmişler gibi. Ersel'in birden gözleri ışıldadı. Ne dedin diye fısıldadı. Sonra hemen sustu. Adeta kıza soru sorduğuna pişman olmuş gibi. Zaten Hale de Ersel'in dudaklarından dökülen fısıltıyı işitmemişti. Ama genç adam birden daldığını, oturduğu kanepede gevşeyerek düşüncelere gömüldüğünü gördü. Sus pus olmuştu ev sahibi. Onun daldığını gören genç kız birden vaktin hızla geçtiğini hatırlayarak saatine baktı. Geciktim diye mırıldandı. Ersel'in daha erken, biraz daha kal filan diyeceğini sanmıştı. Ama delikanlı birden yerinden fırlayarak hadi seni evine bırakayım demişti. Hale biraz hayal kırıklığına uğrayarak yerinden kalktı. Gecenin bu kadar çabuk sona ermesini istemiyordu. Yol boyunca Ersel'in sessizliği devam etti. Hale de onun bu durgunluğunu deşecek veya bozacak bir laf etmekten çekindi. Genç kızın evine yaklaştıkları bir sırada nihayet Ersel konuşmaya başladı. Gecenin sonu için özür dilerim Hale. Canını sıktığımı biliyorum ama aklım karmaşık. Umarım beni bağışlarsın. Hale mırıldandı. Sadece ne olduğunu merak ettim. Neden birden sustun? Yakında açıklarım, endişelenme. Ne zaman? Mesela yarın, tamam mı? Gazeteye gelecek misin? Hayır, sanmıyorum. Telefon mu edeceksin? Yüz be yüz görüşmeyi tercih ederim. Ama yarın bütün gün gazetede olmak zorundayım. Biliyorum. Yarın işi asamaz mısın? Bir günlüğüne bir mazeret uydur. Genç kız şaşırarak Ersel'e baktı. Ne yapacağız? Birlikte çalışacağız. Sen ortağım değil misin? Hale itiraz etmek istedi. Uydurma bahanelerle işe gitmemek istiyordu. Ama diye fısıldadı. Takma kafana, kaytarmıyorsun. Alt tarafı yine işinin peşindesin. Pekala demek zorunda kaldı genç kız. Nerede buluşacağız? Seni telefonla ararım, bildiririm. Hale'nin evinin önüne gelmişlerdi. Ersel arabayı durdurdu. Sonra birden uzanarak kızın yanağına dostane bir öpücük kondurdu. Bu gece bana nasıl yardım ettiğini bilemezsin diye fısıldadı. Hale arabadan inip evine doğru yürürken ona nasıl yardımcı olduğunu düşünmekten çok genç adamın yanağına kondurduğu öpücüğün etkisindeydi. Tamamen dostça ve arkadaşça bir öpücüktü bu. Ama Hale'nin bütün vücudu tatlı bir ürperti kaplamıştı. Ayarım sonu sayfa 191.